Ayrım 4.
Deneyin bir yana bırakılması, var olanın bilgisinin salt düşünceden, salt akıldan çıkarılmak istenmesi, deney ile bir çelişmeye vardırmıştır. Çünkü deney hareket eden, değişen, meydana gelip yok olan şeylerin renkli çokluğunu karşımıza çıkarır. Parmenides ise boyuna değişen çokluk yokluk karşısında bunun tam karşıtı olan bir şeyi, kendi içine kapalı, hep olduğu gibi kalan bir birliği koyar. Ama Parmenides'e göre o çokluk bir aldanma, bir yanılmadır. Durmadan değişmeyi, dolayısıyla çokluğu asıl gerçek sayan Herakles ile tam bir karşıtlık var burada. Bu çokluğu bize gösteren de duyulardır. Onun için duyular bizi yanıltırlar. Duyu algılarını bilginin yanlış kaynağıdır. O, tek ve gerçek var olanı kavratan ise düşünmedir. Dolayısıyla da bilginin doğru yoluna düşünme ile girilir. Bundan önceki felsefelerin göz önünde bulundurduğu amaç, deney dünyasının inandırıcı bir açıklamasını yapmaktı. Deney dünyasındaki nesnelerin çokluğu, çeşitliliği bir kökten türetilmek isteniyordu. Parmenides'in öğretisi bunu gözden kaçırmıştır. Ama Eleyalıların biri ile de deney dünyasında hiçbir şey açıklanamaz olmuştur. Onun için Eleya felsefesi verimli bir doğa bilimi doğrultusunda değil de salt düşünce planında kalan diyalektik, lojik bir yönde gelişebilirdi. Gerçekten de Parmenides'in öğrencisi olan Zenon da bu öğretinin bu yönden ileriye götürüldüğünü görüyoruz. Eleyalı Zenon. Aristoteles'e göre Eleyalı Zenon yaklaşık olarak 490-430 düşüncenin düştüğü çelişmeler öğretisi anlamındaki diyalektikin bulacısıdır. Zenon, Parmenides'in bir olanın biricik gerçek varlık olduğu öğretisini, çokluğu ve hareketi varsaymanın düşünülemeyeceğini, böyle bir düşüncenin çelişmelere sürükleyeceğini göstermeye çalışmakla desteklemiştir. Bunu da oy çokluğa ve harekete karşı ileri sürdüğü pek ün salmış olan kanıtlarıyla yapmıştır. Bu kanıtlarda sonsuz bölünebilen bir uzay ve zamanı kabul etmenin bizi nasıl bir yığın güçlükle karşılaştırdığını göstermek istenilir. Çokluğun olamayacağını gösteren kanıtlardan birine göre nesneler bir çokluk iseler hem sonsuz küçük hem de sonsuz büyüktürler. Çünkü var olanı böler de bu böldüğümüz parçaların artık bölünemez noktalar olduğunu düşünürsek bunların büyüklüğü olmayan bir hiç olurlar. Bir araya getirirsek bunları yine olumlu bir büyüklük elde edemeyiz. Büyüklüğü olmayan bir şeyin kendisine eklenmesiyle hiçbir şey, büyüklük bakımından bir şey kazanmaz. Bu parçalar uzamlı, uzayda yer kaplıyorlar diye düşünürsek çoğun bir araya gelmesiyle sonsuz bir büyüklük meydana gelecektir. İkinci bir kanıta göre nesneler çok iseler sayıca hem sonlu hem de sonsuz olurlar. Sayıca sonludurlar çünkü ne kadar iseler de o kadar olacaklardır. Daha çok ya da daha az olamayacaklardır. Sayıca sonsuz nesneler de çünkü boyuna birbirlerini sınırlarlar. Böylece de kendilerini başka nesnelerden ayırırlar. Bu başka nesnelerin kendileri de yine de yakınlarındaki nesnelerle sınırlanır ve bu böyle sürüp gider. Üçüncü bir kanıtta Zenon her şey uzaydadır deyince uzayın da bir uzay içinde bulunması, uzayın içinde bulunduğu bu uzayın da yine bir uzayda bulunması gerekir diyor. Bu da böylece sonsuzluğa kadar gider. Hareketin gerçekliğine karşı Zenon'un ileri sürmüş olduğu kanıtları Aristoteles'ten öğreniyoruz. Bunların arasında en çok bilineni Akelleus ile kaplumbağa arasındaki yarış kanıtıdır. Bu yarışta kendisinden biraz önce yola çıkan kaplumbağaya Akelleus hiçbir zaman yetişemeyecektir. Çünkü başlangıçtaki kaplumbağa ile kendi arasındaki mesafeyi koşmak için geçen zaman içinde kaplumbağa az da olsa biraz ilerlemiş olacaktır. Akelleus'un bir de bu aralığı koşması gerekecektir. Ama bu arada kaplumbağa pek az da olsa yine biraz ilerlemişti. Bu böyle sonsuzluğa kadar gider. Bu kanıtın özünü bir başka kanıtta daha iyi görebiliyoruz. Bir koşu pistinin sonuna hiçbir zaman ulaşamazsın. Çünkü pistin önce yarısını, bu yarısının da ama yine yarısını, bu yarısının da yarısının da yine yarısını geride bırakmak zorundasın. Bu da böyle sonsuzluğa kadar gider. Sonlu bir zaman içinde sonsuz saydaki uzay aralıkları nasıl geçilebilir? Bir başka kanıt, uçan ok durmaktadır. Çünkü bu ok her yerden belli bir noktada bulunacaktır. Belli bir noktada bulunmak demek de durmak demektir. Ama hareketin her bir anında duruyorsa ok yolunun bütününde de durmaktadır. Şu son kanıt da hareketin göreliğine, relatifliğine dayanmaktadır. Belli bir noktalar dizisi, biri durmakta olan, öteki de ters doğrultuda ilerleyen iki dizinin yanından geçerse, aynı zaman içinde hem büyük hem de küçük bir mesafeyi geçmiş olacaktır. Yani bu dizinin aynı zaman içinde çeşitli hızları olacaktır. Hareketini duran ya da ters doğrultuda ilerleyen diziyle ölçüştürdüğümüze göre, Zenon'un bu keskin antinomiyaları, tabii yalnız şunu göstermek için, var olanı bir çokluk ve hareket diye düşünürsek çelişmelere düşeriz. Öyleyse var olan ancak bir ve hareketsiz olabilir. Pisagoras, Elea okulunun kendisinden sonraki dönem üzerinde derin ve sürekli bir etkisi olmuştur. Bu arada özellikle tanımlarının kesinliği ve tutarlılığı hep örnek olmuştur. Ama kavramlarının doğa bilimi için verimsiz olması bir takım sorunları da ortaya koymuştur. Bu sorunları çözmek için bundan sonra yapılacak denemelere geçmeden önce başka bir felsefe çığırını, Pisagorasçı felsefeyi görelim. Bu çığırın başlangıcı Yunan felsefesinin hemen başlarındadır. Öbür yandan da Sokrat'tan önceki çığırlar arasında en uzun yaşayanıdır. Bu çığırın kurucusu Pisagoras'ın kişiliği sonraları öylesine efsaneye bürünmüştür ki, bu yüzden hayat ve öğretisi üzerine güvenilir, kesin bilgiler edinmek çok güç. Daha Aristoteles bile Pisagorasçıların felsefesi diyor. Bu da onun elinde bile doğrudan doğruya Pisagoras'ın kendisinden kalmış ne bir yazının ne de inanılır bir bildirinin bulunmadığını gösterir. Bildiğimize göre Pisagoras 580-500 aralarında Samoslu, Sisam adasından imiş. Genç yaşında Güney İtalya'ya göçmüş. Burada Kroton şehrinde yerleşip gizli bir din tarikatı kurmuş. 6. yüzyılın ortalarında Yunanistan'da yayılmaya başlayan bir dinin efsanevi şarkıcı Orpheus'un kurduğu Orpik kültün çok etkisinde kalmış. Ruhun göçlüğüne, doğuşların dönümlü, periyodik olduğuna, bedenden ayrılan bir ruhun insan ve hayvan bedenlerine girdiğine inanma, Trakya, Dionysos'una tapan Orpiklerin başlıca inançlarıdır. Bu inançlara sıkı sıkıya bağlı olan Orpikler, disiplinli, perhizli bir hayat sürerler. Örneğin yakınlarında birinin ruhu bir hayvan kalıbında da yer alabilir düşüncesiyle et yemezler. Doğuşların çemberinden kurtulmak için maddi zevklerinden uzak dururlar. İşte bütün bu inançları ve yaşama biçimlerini başlangıçta daha çok bir din tarikatı gibi olan Pisagorasçıları da buluruz. Bu tarikat siyasi bir rol de oynamıştır. Özellikle Kroton şehrinde. Bir aralık burada başa da geçmiş ama kanlı bir ayaklanma ile yıkılıp darmadağın olmuş. Pisagorasçılar aslında bir din topluluğu ama başlangıçtan beri bilim ve sanat ile de yakından ilgilenmişler. Bu arada matematik ve musiki ile de çok uğraşmışlardır. Matematik ile musiki arasında bir bağlantı da kurmuşlar. Pisagoras'ın kendisi ses perdesi ile tel uzunluğu arasında bir ilişkinin olduğunu bulmuş. Ondan sonrakiler sayı oranlarında seslerin gizli bağlantılarını aramaya girişip, bir sesin niteliği ile ses dizisindeki yerini, bu sese karşılık olan sayının niteliği ve sayılar dizisindeki yeri ile bir tutmuşlar. Matematik ile böylesine yakından uğraşan Pisagorasçılar, sayılardan edindikleri bilgileri genelleştirerek sayıları bütün varlığı ilkeleri, arke yapmışlardır. Örneğin belli bir sayı belli nitelikleriyle adalettir. Bir başka sayı ruhtur, bir başkası akıldır ve benzeri. Böylece her şey için sayılarda bir karşılık bulmuşlardır. Musiki'deki uyum, harmonya yasalarının sayılarla anlatılabileceğini gördüklerinden ve bütün olayların sayılara tabii bir yakınlığı olduğunu anladıklarından, sayı öğelerinin bütün varlıklarında öğesi olduğu düşüncesine varmışlardır. Onlara göre nesnelerin özü, gerçeği, varlığın ana maddesi arke sayıdır. Kendilerinden önce ana madde olarak hep maddi bir şey, su, hava ya da ateş ileri sürülmüştü. İlk bakışta Pisagorasçıların sayısı ile maddi olmayan bir şeyin varlıkların ilk nedeni evrenin temeli yapılmakta olduğu sanılabilir. Ancak ilk Pisagorasçılar sayının ideal yapısını henüz bilmezler. Onlar da sayıyı cisimsel bir şey diye tasarlarlar. Nitekim kosmoloji sorusuna, sayılardan nesneler nasıl meydana geliyor sorusuna verilen yanıtta, sayıların cisimsel birer etken olduklarını görüyoruz. Sayıların kendisi tek ile çiftten ya da sınırsız ile sınırlayandan kurulmuşlardır. Bu temel karşıtlığı Pisagorasçılar şu 10 karşıt çifte bulduklarını sınırlar. Tek, çift, birçok, sağ, sol, erkek, dişi, duran, kımıldayan, doğru, eğri, aydınlık, karanlık, iyi, kötü, kare, dikdörtgen. Pisagorasçıların dünya görüşü dualist, sınırlının tekin yetkin ile iyinin karşısında sınırsız, çift yetkin olmayan ile kötü var. Ama nasıl sayıların temel birimi olan bir, hem tek hem çift sayı ise, onda her iki ilkede nasıl bir araya gelip birleşmiş bulunuyorsa, bunun gibi karşıtlar da evrende bir uyuma varırlar. Evren bir sayı uyumudur. Bu gibi şemalarda Pisagorasçılar nesnenin düzenini bir sayılar sistemi olarak temellendirmeye uğraşmışlardır. Bu arada bir sayı mistizmine kaymışlarsa da asıl göz önünde bulundurdukları nesnelerin kalıcı kavramsal düzenini bilgilenmesi denemesidir. Ve görüldüğü gibi bu düzenin temelinde matematik orantılar olduğunu tasarlıyorlardı. Pisagorasçıların bilim alanında en büyük başarıları astronomidedir. İlk defa olarak yeri evrenin merkezi olmaktan çıkarmışlar, onu küre şeklinde düşünmüşler, yerin evrenin ortasındaki görünmeyen merkezi ateşin etrafında dolandığını söylemişlerdir. Merkezi ateşin etrafında batıdan doğuya olmak üzere 10 tane gök cismi sifaroslara, saydam kürelere takılmış olarak dönmektedir. Yer karşı yer, bunu da göremeyiz. Güneş, ay, o zaman bilinen 5 gezegen ile duran yıldızlar gökü. Güneş tutulması ay yer ile güneşin arasına girince ay tutulması da yerin ya da karşı yerin gölgesi ay üzerine düşünce olur. Bütün hızlı giden şeyler bir ses çıkarırlar. Dolayısıyla yıldızlar da bir ses çıkarırlar. Bu sesin yüksekliği yıldızın merkezi ateşe olan uzaklığı ile orantılıdır. Böylece göklerin de bir musikisi vardır. Ama bunu sıradan ölümlüler işitemezler. İlk Pisagorasçıların bu astronomi öğretisinden yerin kendi ekseni ile güneşin etrafında döndüğü tasarımına, yani kısaca Kopernikus sistemine ulaştıran yol artık pek uzak değildi. Nitekim gerçi bir hayli sonra milattan önce 3. yüzyılda Pontoslu Heraklides ile Sisamlı Aristarkos da bunu ileri sürmüşlerdir. Ama o zamanlarda sonra da ta Kopernikus'a kadar Aristoteles'in geosentrik, yer ortada görüşü ağır bastığı için bu anlayış yayılamamıştır. Başlıca Pisagorasçılar, karşıtlar öğretisinin temsilcisi bir hekim ve anatom olan Alkmasyon ile Pisagoras tarikatı dağıldıktan sonra öğretiyi Attika'ya götüren Sokrat'ın çağdaşı Filolaus'tur. Yunan felsefesinin hemen başlangıçlarında varlık üzerine birbirine tam karşıt olan iki anlayış belirmişti. Bir yandan Parmenides'in varlığı hiç değişmeyen, duran bir birlik diye anlıyordu. Öbür yandan da Herakles için varlığın ana özelliği, asıl gerçeği hiç durmayan bir değişme olmasıydı. İlk öğretide çokluk ile oluşun gerçekliğine yer verilmez, ikincisinde de oluşu duran, kalan bir varlığa bağlamak denemesine girişilmez. Ama bir yandan varlık kavramı düşünce bakımından zorunlu olan bir postulattır. Öbür yandan oluş da yadsınamayacak bir olgudur. Eleyalıların varlık kavramı tek yanlı lojik bir görüşten doğmuştu. Yani salt düşünce ile yarılmış olan bir kavramdı. Dolayısıyla empirik gerçeğin açıklanma ve kavranmasına hiç de elverişli değildi. Şimdi bu iki karşıt öğreti bir sorunu ortaya çıkarmışlardı. Varlıktan oluşu açıklamak sorunu. Gerçi bu sorun arke kavramının ilk taslaklarında belirsiz olarak gizliydi. İlk çözüm denemelerinde de Parmenides ile Herakles'i uzlaştırma yoluna girilmeyecek, daha çok duyulara dayanılacak, duyuların gösterdikleri göz önünde bulundurulacaktır. Çünkü bu aradaki Yunan felsefesi bilimsel bir nitelik kazanma yolunda olan bir dua felsefesidir. Ve bir dua felsefesi olarak da denemeye bağlı olduğu bilinmektedir. Bundan dolayı Parmenides'in salt akılcı metafiziği kendine aykırı bulmaktadır. Varlıktan oluşu nasıl açıklamalı? Çözülmesi gereken başlıca sorun buydu. Bu dönem sözü geçen sorunu şu yolda çözmeyi denemiştir. Eleallıların varlık kavramı doğa dünyasında çokluğu ve değişmeyi açıklamaya elverişli değil. Çünkü tek bir varlık tasarlanıyor, bu da hareketsiz. İmdi bu iki belirlenim bir oluş ile hareket etmeyiş kaldırılmış ama varlığın öteki belirlenimleri meydana gelmemişliği, yok olmayacağı, nitelik bakımından değişmediği bırakılmıştır. Böylece de çok sayıdaki varlıklardan uzay içindeki hareketin yardımıyla oluşu ve değişmeyi açıklamak olanağı elde edilmiştir. Bu doğa felsefesinin başlıca düşünürleri olan Empedokles'in, Leukippos'un, sonra da Demokristos'un ve Anaksagoras'ın öğretileri bu temel üzerine gelişmiştir. Göreceğiz ki bu öğretilerin üçü de temel madde, arke görüşünde çokçudur. Pluralist. Bunlara göre ana varlık bir tane değildir, birçoktur. Ve deney dünyasındaki nesneler bu kendileri değişmeyen tözlerden bir takım hareketlerle meydana gelirler. Başka bir deyişle empirik nesnelerin oluşmaları bu öğretilerde mekanik olarak hareketlerle açıklanır. Buna göre bu dönemin doğa felsefesi milletlilerinkinin karşıtıdır. Milletli monistti, bunlar pluralistti. Milletliler hilozonistti, ana madde canlı, bunlar mekanist. Ana maddeden nesneler hareket yüzünden türerler. Sözü geçen üç öğreti bu anlatılan esasta birleşirler. Birbirlerinden ayrılmaları yalnız bir yandan ana maddelerin sayısı ile niteliği, öbür yandan da bunların hareketli ve hareket ettirici güce olan ilgileri bakımındandır. Empedokles. Bu denemelerden ilkini Empedokles yaklaşık olarak 492-432 yapmıştır. Empedokles Sicilya adasının güney kıyılarında bulunan Agragas ya da Agrigentum şehrinden, ailesinin şehrin siyasi hayatında pek sözü geçermiş. Kendisi de bir aralık başta bulunmuş, krallık bile önerilmiş. Kendisine ama kabul etmemiş. Demokrasiyi öğütlemiş. Fizikçi hekim hatip mucizeler gösteren ve arındıran rahip olarak Güney İtalya kentlerinde dolaşmış. Ölümü de efsaneleştirilmiştir. Kendisi Etna yanardağına atmış olduğu söylenir. Belki de onu tanrılaştırmak için yapılan çabalardan biri bu. Siyasi sürgün olarak Peloponnes'te ölmüş olması ihtimali çok büyük. Peripizos, doğa üzerine ve Katarmoi, arınmalar adlı iki eseri var. Empedokles'in öğretisinin çıkış noktası bir yandan da Parmenides'in savıdır. Meydana gelme ile yok olma diye bir şey yoktur aslında. Ama öbür yandan da Empedokles duyuların bize gösterdiği bir olguyu meydana gelme ile yok olmanın görünüşünü bu olayları açıklamaya çalışır. Ona göre insanların meydana gelme dedikleri şey temel maddelerin bir karışması, yok olma dedikleri şey de bu karışmanın dağılmasıdır. Çok küçük parçalardan kurulmuş olan temel maddenin kendileri, bunlara Empedokles, Rizamota Panton, her şeyin kökenleri diyor. Meydana gelmemişlerdir. Yok olmazlar, değişmezler. Bunlar Parmenides'in bengi varlığı gibidirler. Ana maddeler uzay içinde hareket ederken türlü matematik orantılara göre birbirleriyle karışırlar. Nesnelerin çokluğu ve değişmeleri temel maddelerin uzaydaki bu hareketleri yüzündendir. Doğa bilgisinin gelişmesinde çok önemli bir yeri olan öğe, element kavramını ilk ortaya çıkaran Empedokles olmuş denilebilir. Öğe burada kendi içinde bir cinsten, niteliği bakımından değişmeyen, artık bölünemeyen, yalnız çeşitli hareket durumlarına geçebilen madde demektir. Bu anlayışla da Parmenides'in varlık kavramı işe yarar bir hale getirilmiş oluyordu. Bu öğelerde Empedokles'e göre 4 taneymişler. Toprak, su, ateş, hava. Son üçünü daha önce İonya filozofları ileri sürmüşlerdi. Bunlara 4. öğe olarak toprağı eklemekle Empedokles ta günümüze kadar hiç olmazsa belli bir anlayışta yaşayacak olan 4 öğe öğretisini kurmuştur. Şimdi Empedokles'e göre bu 4 öğe evren yapısının ancak gereçleridir. Evren bu gereçlerden kurulmuştur. 4 öğenin kendileri tıpkı Parmenides'in varlıkları gibi değişmez tözler olduklarından bunların kendisinden bir hareket nedeni bulunamaz. Yani bunlar kendiliklerinden birbirleriyle karışamazlar. Kendiliklerinden bir karışmayı bozamazlar. Onun için doğa açıklamasında bu 4 öğenin yanı sıra bir de hareketin bir nedeni, hareket ettirici bir güç de gerek. Empedokles'e göre 4 ana öğeyi birbirleriyle karıştıran, bunların karışımlarını yeniden çözen neden de sevgi ile nefrettir. Empedokles'in bu anlayışında madde ile kuvvet, oluşu sağlayan neden, ilk olarak 2 ayrı ilke olmuşlardır. Oysa bunlar Miletli filozofların hilozoziminde henüz bir aradaydılar. Thales'in suyu hem ana maddeydi hem de sayıyı varlıkları oluşturan kuvvetin taşıyıcısıydı. Ancak bu iki ilke Empedokles'te henüz salt kavram olarak işlenmiş değildirler. Daha çok mitolojik, edebi bir kılığa bürünmüşlerdir. Böyle oldukları sevgi ve nefret adını taşımalarından da anlaşılır. Bu 4 öğe ve bunları kımıldatan kuvvetlerle, sevgi ve nefret ile Empedokles evrenin meydana gelişini ve gelişmesini aşağı yukarı şöyle açıklıyor. Evrendeki bütün gelişme, hareket ettiren iki ayrı kuvvet arasındaki savaştan doğmuştur. Sevgi ile nefret, güç ve hakça eşit olan iki kuvvettir. Bu savaşta kimi vakit sevgi, kimi vakitte nefret üstün olur. Evrende nefretin egemen olduğu zaman öğeler birbirlerinden ayrı düşerler. Bu da bir dağılma çağı olur. Bu çağda sevgi evrenin ortasına itilmiştir. Bundan sonraki bir çağda sevgi üstün gelmiş, bu sefer de her şey bir birlik içinde toplanmış, nefret de evrenin kenarına çekilmiştir. Sevgi ile nefretin nöbetleşe egemen olmaları yüzünden evren 4 çağ yaşamıştır.